Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Muhammed Taki Tasfiyeci'den Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve entum ta'lemun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Hordad 1402, Hicri Kameri 8 Zilkade 1444 ve Miladi Takvimli 28 Mayıs 2023 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından siyasi analist Sayın Burhan Hikmeti ile İsrail-Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkileri etrafında yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı ve İran masalları ve efsaneleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Mesut Ketani akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Türkiye'de bugün ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlendi. Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylamasında sandıklar kapandı ve oy sayım işlemi başladı. Umman Sultanı Tahran'da. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında raylı sistem taşımacılığı artıyor. İran'ın iki üst düzey askeri yetkilisi Sistan ve Belucistan'da. Şimdi haberler. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalan seçimlerde yarıştı. Liderler bugün oylarını kullanırken açıklamalarda bulundular. Türk medyasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte oyunu kullandı. İstanbul'da oyunu kullanan Erdoğan, katılımın son ana kadar rehavete varmadan gerçekleşmesini rica ediyorum dedi. Erdoğan, ilk defa iki turlu bir seçime şahit oluyoruz. Birinci tur malum 14 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Tabii şimdi burada partiler yok. Sadece iki aday söz konusu. Bu iki adaya halkımız oy vereceği için. İnanıyorum çok kısa sürede oylama bitecektir. Dünya tarihinde böyle %90'a varan bir katılımla gerçekleşen ülke yok. Ama Türkiye %90'a varan bir katılımla demokratik mücadelesini en güzel şekilde verdi. İnanıyorum ki bugün de aynı şekilde gerçekleştirecektir. Ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi.
Baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için, bu ülkeye gerçek anlamda özgürlüğün ve demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlarımızı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar, sonrasında da sandıklara sahip çıksınlar. Çünkü bu seçim çok zor koşullarda gerçekleştirilen bir seçimdir. Her türlü karalama, her türlü iftira yapılmıştır. Ben halkın sağduyusuna güveniyorum. Mutlaka bu ülkeye demokrasi gelecek. İnsanlar huzur içinde bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında gezebilecekler. Sandığa gidip oy kullanan, hakkını kullanan tüm vatandaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Türk siyaseti tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için oy verme işlemi Türkiye genelinde bugün saat 8 itibariyle başladı. Sandıklarda oy verme işlemi saat 17'ye kadar devam etti. Türkiye'de ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kullanılan sandıklar kapanmasının ardından oy sayımı işlemi başladı. Cumhurbaşkanı seçiminde 14 Mayıs'ta adayların çoğunluk sağlayamaması, bugün ikinci tur oylama yapıldı ve yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy verdi. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan ikinci turda sandıklar 17'de kapandı. 18'e kadar seçim sonuçlarıyla ilgili haber yapılması yasaklandı. Ardından yasak kaldırıldı. Erdoğan, sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakarca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oy verme işlemlerinin sona ermesi ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakarca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti dedi. Umman Sultanı Heysem bin Tarık resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a geldi. Cumhurbaşkanı Reisi resmi törenle Umman Sultanı'nı karşıladı. Umman Sultanı Heysem bin Tarık, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in davetlisi olarak bugün Tahran'a geldi. Umman Sultanı Tahran Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir tarafından karşılandı. Ummanlı üst düzey yetkili başkan Tahran'daki Sadabaz Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Reisi tarafından resmi törenle karşılandı. Heysem bin Tarık'ın iki gün sürecek Tahran ziyaretinde ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor. Geçtiğimiz Nisan ayında Cumhurbaşkanı İbrahim Reis ile Umman Sultanı telefonda görüşmüştü. Umman Sultanı'nı karşılayan İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir, İran ve Umman'ın siyasi ilişkilerinin yakın ve derin olduğuna değindi. Umman Sultanı'nı karşılayan İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir, İran ve Umman'ın siyasi ilişkilerine yakın ve derin olduğuna işaretle bu sıcak ilişkilerin iki ülkenin ticari ve ekonomik münasebetlerinin siyasi ilişkilere paralel olarak gelişmesini gerektirdiğini vurguladı. Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Ali Said ve beraberindeki heyeti Mehrabat Havalimanı'nda karşılayan muhbir, Umman Kralı ve beraberindeki heyete hoş geldiniz dedi. İki ülkenin geniş çaplı potansiyeli ve tarihi münasebetlerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı, bu ziyaretin İran ve Umman milletleri ve bölge ülkeleri için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Muhbir, Tahran, Maskat'ın sıcak ve tarihi ilişkilerine de temasla İran İslam Cumhuriyeti'nin Umman ile münasebetlerine özel bakış sahibi olduğunu kaydetti. İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Astara-Astara demiryolu hattında yük taşımacılığı katlanarak artıyor. İran Demiryolu şirketinden Gulam Hüseyin Veldi son 2 ayda Azerbaycan Cumhuriyeti'ne trenle 120.125 ton yük taşındı. Bu rakam geçen yıl aynı dönemine göre %81'lik artış olduğunu gösteriyor dedi. Astara-Astara Demiryolu hattı İran Demiryolları'nı Azerbaycan Cumhuriyeti Demiryolu sistemine bağlayan Kuzey-Güney projesinin bir parçasıdır. Yolun uzunluğu 10 kilometre, Astara şehrinden İran sınırına ve İran'ın Astara şehrine 2 kilometre uzaklıktadır. Son günlerde İran ve Rusya, Kuzey-Güney koridoru için önemli bir ulaşım ağı olarak görülen Reşt-Astara demir yolunun inşası için anlaşma imzaladı. Kuzey-Güney koridoru Tahran'ın Azerbaycan ve Rusya ile diğer ülkelerle bağlantı kurmayı planladığı İran limanlarını ve demir yollarını kullanarak Hindistan'daki Mumbai'den Finlandiya mal taşımayı kolaylaştırmak için tasarlanmış büyük bir transit yol. Bu bağlantılar Rusya'nın demir yolu bağlantısı yoluyla hem Fars Körfezi'nde hem de Hindistan'a erişimini sağlayacak. 2000-2002 yıllar arasında projenin temelini Rusya, İran ve Hindistan attı. Ardından projeye diğer ülkeler katıldı. Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Belarus, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Bulgaristan da dahil oldu. İran Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Genel Müdürü Mehdi Rahimi, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdi Muhammedov'un salı günü Tahran'a geleceğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Genel Müdürü Mehdi Rahimi Twitter'dan yaptığı paylaşımda Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdi Muhammedov'un salı günü Tahran'a geleceğini duyurdu. Rahimi'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi. Umman Sultanı Tahran yolunda. Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı da salı günü İran'a gelecek. Yakında diğer önemli konuklar da dahil olmak üzere İran'a gelecek. Bu ziyaretlerin neden gerçekleştiği ve nasıl bir etkisi olacağı hakkında soru işaretleri olanlar, komşularla ticaretin artma sürecine ve bölgedeki gelişmelere bir göz atsınlar.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı ve Polis Kuvvetleri Başkomiser Yardımcısı Sistan bölgesine gitti. İran Polis Teşkilatı Başkomiser Yardımcısı General Kasım Rızai ve İran İslam Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Emir Kümers Haydari Sistan bölgesine gittiği bildirildi.
İran'ın Orta Asya, Kafkasya ve Rusya'ya ihracatında büyük artış yaşanıyor. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Ticareti Geliştirme Kurumu Orta Asya, Kafkasya ve Rusya Birimi Genel Müdürü Rahmetullah Hurmali, İran'ın geçen yılın Nisan ayı döneminde bu ülkeler ile ticaret %18 artış gösterirken, bu yıl aynı dönemde bu artışın %50'ye çıktığını belirtti. İran Ticareti Geliştirme Kurumu'ndan Rahmetullah Hurmali, İran'ın ihracat performansına dikkat çekerek, İran'ın Orta Asya, Kafkasya ve Rusya ülkelerine ihracatının geçen yıl bir önceki yılın aynı dönemine göre %18 artış gösterdiğini, 200 milyon doları aştığını ifade etti. İran'ın Orta Asya, Kafkaslar ve Rusya'ya yaptığı ihracatta ilk sırada yer alan 5 ülkeye değinen Hurmali, 2022 yılında İran'ın bu alandaki en büyük ihracatı yaklaşık %30 oranında büyüyen 745 milyon dolarlık bir rakamda Rusya Federasyonu'na olmuştur. Bunu 650 milyon dolarla Azerbaycan Cumhuriyeti, 465 milyon dolarla Ermenistan, 460 milyon dolarla Türkmenistan ve 290 milyonla Özbekistan takip etmektedir dedi. Açıklamalarının devamında Hurmali, İran'ın bu yıl Nisan ayında Orta Asya, Kafkasya ve Rusya ülkelerine yaptığı ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %50 artışla 215 milyon dolara ulaştığını belirtti. 2023 yılı ihracat rakamları ile ilgili bilgi veren Hurmali, bu ihracat artışının 2023 yılında da devam ettiğini ifade etti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin başbakan yardımcısı Mevlevi Abdülkebir, İran başı olmak üzere komşu ülkelerle iyi ilişkilerin sürdürmesine vurgu yaptı. Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin başbakan yardımcısı Mevlevi Abdülkebir, İran başı olmak üzere komşu ülkelerle işbirliğinin ve iyi ilişkilerin sürdürmesine vurgu yaptı. Taliban yetkilisi 1973 tarihli Helmand Nehri Anlaşması'nın uygulanması gerektiğini vurguladı. Afganistan medyasına göre Mevlevi Abdülkebir, Su ve Enerji Bakanı Molla Abdüllatif Mansur ile bir araya gelerek İran'ın su hakkı konusunu görüştü. Başbakanlığından yapılan açıklamada İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerin Taliban hükümetinin dış politikasında yer aldığı ifade edildi. İran'ın Kabil Büyükelçisi Hasan Kazimi Kumi dün Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile görüşmüştü. Kazimi Kumi Emirhan Muttaki görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Afganistan konulu Doha toplantısı ve su paylaşımı meselesi ele alınmıştı. Muttaki bu görüşmede iki komşu ülke arasındaki iyi ilişkilere değinirken taraflar arasındaki su sorununun diyalog ve anlayış yoluyla çözüleceğine inandıklarını söylemişti. Daha önce de Muttaki Taliban hükümetinin 1973'te Helmand Nehri üzerindeki suyun paylaşımına ilişkin İran ile imzalanan anlaşmaya bağlı olduğunu duyurmuştu.
Bu arada Türkiye'de son oy seçim işlemlerini sürdüğü belirtiliyor ve son rakamlara göre Recep Tayyip Erdoğan önde gidiyor. Şu ana kadarki oy sayımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların %52.12'sini, Kılıçdaroğlu ise %47.88'ini almış bulunuyor. Son sayım işlemleri hala devam ediyor.
Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani, Irak'tan Türkiye'ye uzanan kara ve demir ulaştırma koridoru olan Kalkınma Yolu'nun tarihi, kültür ve ortak çıkarların buluşmasında umut verici bir fırsat olduğunu belirtti. Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Irak'a komşu ülkeler ile Körfez ülkelerinden temsilcilerinin katılımı ile Kalkınma Yolu konferansı düzenlendi. Başbakan Sudani, Irak'tan Türkiye'ye uzanan kara ve demir yolu ulaştırma koridoru ile koridor kapsamında inşa edilecek limanlar ve kentleri barındıran kalkınma yolu projesinin de ele alındığı konferansta konuştu. Sudani konuşmasında kalkınma yolunun istihdam sağlaması, finansal kaldıraçlar, gayri safi yurt içi hasıla ile gayri safi milli hasılanın değerinin artması ile güçlü bir ekonomi tesis edilmesi yolunda realiteyi değiştirmek için üzerinde çalışılmış iddialı bir proje olduğunu da söyledi. Ekonomik çeşitlilik gerekliliği ve iklim değişikliği ile mücadeleden bahsedildiği şu dönemde kalkınma yolunun bunlarla alakalı olumsuz etkileri sayılabileceğini işaret eden Sudan'ı, bu proje petrol dışı sürdürülebilir ekonominin temeli Irak'ın komşularına ve bölgeye hizmet eden bağlantının düğüm noktası dedi. Proje kapsamındaki Büyük Fav Limanı'nın da tamamlanması için büyük rol kat edildiğini de kaydeden Sudani, limanın ekonomik hareketliliğinin kapısı olacağını, çevresinde kurulacak bölgenin ve dünyanın da en akıllı sanayi kentini de barındıran modern şehirlerle bütünleşeceğini aktardı. Kalkınma yurunun ekonominin can damarı olduğunu ayrıca tarihi kültür ve ortak çıkardıran buluşmasında umut verici bir fırsat sayıldığını da vurgulayan Sudan'ı, proje kapsamında inşa edilen otoyollar ile demir yollarının ürün sevkiyatını kolaylaştıracağını ve bunların gerçekleşmesi için sağlanacak istihdamın bölge halklarına da kalkındırma yolunda olumlu bir adım olacağını belirtti.
Kremlin sözcüsü Rusya'ya karşı kelimenin tam anlamıyla bir savaş yürütüldüğünü belirtti. Kremlin sözcüsü Rusya'ya karşı kelimenin daha tam anlamıyla bir savaş yürütüldüğünü belirterek söz konusu savaşın ekonomi, uluslararası ilişkiler, Rusya'nın ikili ilişkileri gibi alanlar da dahil olmak üzere tüm cephelerde sürdürüldüğünü vurguladı. Peskov söz konusu savaşın ekonomi, uluslararası ilişkiler, Rusya'nın ikili ilişkileri gibi alanlar dahil olmak üzere tüm cephelerde sürdürdüğüne, Batı'nın Rusya ile mücadelesini çok geniş bir alanda yaydığını işaret etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Türkiye seçimlerinde kaygılı gönüllerin çarpması başlığı altında. Türkiye halkı bugün ikinci turda Cumhurbaşkanlığını seçmek için sandık başına gitti. Bu turda Recep Tayyip Erdoğan iktidar temsilcisi olarak ve Kemal Kılıçdaroğlu da muhaliflerin lideri olarak bu yarışlarda yarıştılar. Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye tarihinde ilk kez ikinci tura kaldı. 13. dönem Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu ülkenin tüm şehirlerinde Türk toplumuna hakim olan siyasi atmosferin gerginlik, anlaşmazlık, heyecan ve galeyanlarla dolu olduğu söylenebilir. Bu nedenle Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bu turu hiç şüphesiz bu ülkedeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en hassas dönemidir. Seçimlerin bu dönemdeki hassasiyetin en önemli nedenlerinden biri sessizlik günü sayılan seçim propagandalarının durduğu gün arifesinde adayların son sözlerinin karşılıklı güvenlik suçlamaları etrafında dillendirilmesidir. Diğer bir deyişle Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalan iki adayı alışılagelmiş ve geleneksel seçim sloganlarını daha az kullanmış, ekonomik, siyasi veya sosyal sloganları öncelik dışı bırakmıştır. Nitekim 13. Cumhurbaşkanlığı seçimini adayları seçimlerdeki zafer ve yenilgiyi aynı anda Türkiye'nin ulusal güvenliğin hayati bir sorunu olarak görmüş ve beka sorununa bağlamıştır. Diğer bir deyişle ikinci tur seçim rakipleri birbirlerini Türkiye'nin geleceği için tehdit olarak lanse etmeye devam etti. Bu bağlamda Türk medyası iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin lideri ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışmasız 21 yıldır iktidarda olduğuna dair haberler yayınladı. Ancak bunca yıldan sonra ekonomik krizin aşılması ve yoksulluktan kurtulmanın çözümlerinden bahsetmek yerine Türkiye halkına gece gündüz bunlar iş başına gelmesin, emin olun ülkeyi yabancılara satarlar, vatan elden gider, Türkiye'nin milli güvenliği işi bu kardeşinize bırakmanızı gerektiriyor, emperyalizmin desteklediği adaya güvenmemenizi gerektiriyor diye hatırlatma yapıyorlar.
Benzer bir durum muhalefet cephesinde de yaşanıyor. Atılım ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet Koalisyonu'ndaki ortaklarından Ali Babacan, emin olun ki Erdoğan yeniden seçilirse ülke ekonomisi çökecek ve millet bekası tehlikeye düşecektir. Türkiye tehlikede olacak ve yönetim hatalarıyla Türkiye'yi uçuruma sürükleyecek. Türkiye'nin ulusal güvenliği için ciddi bir tehdit söz konusudur. Erdoğan bir daha cumhurbaşkanı olmamalı dedi. Aslında yine Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana her zaman Batı ile bütünleşmeye çalışan bir ülke olmasına rağmen Erdoğan'a 20 yıl boyunca izlediği politikalar Batı ile bütünleşmeyi uzaklaştırarak Batı'ya bağımlılıktan kurtulma başarısını Türk halkına sağladı. Batı'ya meyilli bir Türkiye aslında biraz doğuya eğilimli bir ülke haline geldi. Aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan sürekli olarak Batı hükümetlerden yardım istese de onlarla dengeyi korumaya çalıştı. Ankara makamlarının 10 yıldan kısa bir süre içinde bu şekilde bağımsızlığını göstermesi halkın dini ve milliyetçi sloganları doğrultusunda oldu. Mevcut durumda Türk seçmenler ekonomik krizi ve geçim sıkıntıları yüzünden kafaları karışık, düşmanın karşısına çıkacak daha önemli meselelere ve önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye'nin yıkımını gündeme getirecek durumları düşünmek zorunda kalmıştı.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Zelenski'nin İran'a yönelik çifte standartlı tavrı etrafında. Ukrayna Cumhurbaşkanı bir kez daha İran tarafından defalarca reddedilen iddiaların öne sürerek belgesiz, delilsiz bir şekilde İran'dan Rusya'ya İHA göndermemesini istedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Tahran tarafından gerçekliği defalarca reddedilen suçlamalara dayalı yeni bir propaganda şovunda İran halkından Rusya'nın yanında yer almamasını ve deyim yerinde ise tarihin karanlık tarafında yer almamasını istedi. İddialarına devam eden Zelenski şu soruyu gündeme getirdi. Rusya'nın terör eylemlerine neden ortak olmak istiyorsunuz? Zelenski görüntülü mesajında tarihin karanlık tarafında yer almamak ve sözde terör ve teröre ortak olmamak için İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya'ya insansız hava aracı gönderme kararına tüm İran halkından protesto gelmesini istedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Çafik, Zelenski'nin açıklamalarına tepki olarak Ukrayna Cumhurbaşkanı asılsız iddialarının Batı'dan silah yardımı alma ve koparmayı amaçladığını belirtti. Nasır Kenani bu sözleri asılsız iddialarla birleşen bir siyasi şov ve kamuoyunu gerçeklerden uzaklaştırarak başka yöne çevirmek için bir oyun olarak nitelendirdi. Ve bu iddiaların değersiz olduğuna vurgu yaptı. Ukrayna Cumhurbaşkanı İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı asılsız iddialarını Batı ile uyum içinde tekrarlama doğrultusunda propaganda ve medya odaklı savaşın bir parçası olarak görüyoruz. İran hükümetine ve milletine karşı bir süreç ve Batı ülkelerinden mümkün olduğu kadar çok silah ve mali yardım almak amacıyla yapılan bir şov olarak görüyoruz. Ukrayna ve Amerika dahil bazı batılı ülkeler geçtiğimiz aylarda İran'ın Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere Rusya'ya Şahit 131 ve Şahit 136 insansız hava araçları sağladığını iddia etmişti. İran İslam Cumhuriyeti ise bu iddiaları defalarca reddetmişti. Halbuki Tahran bu savaşta tarafsız olduğunu, savaşa karşı olduğunu ve Ukrayna'da ateşkes ve barış talep ettiğini açıkladı.
Aynı zamanda İran-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Rusya ve Ukrayna'nın bu alandaki farklılıkların ve ihtilafların giderilmesi ve diyalog için siyasi bir çözüme ulaşması gerektiğini vurgulamıştır. Elbette Tahran bu alanda sözde yetinmedi ve pratik adımlar attı. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Ağustos 2022'nin sonlarında Moskova'yı yaptığı bir gezide Ukrayna Savaşı ve Tahran'ın ara buluculuğu bağlamında Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dahil olmak üzere üst düzey Rus yetkililerle bir araya gelmişti. Bu gezi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İran İslam Cumhuriyeti Devlet Başkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında İran'dan arabuluculuk yapmasını istemesi üzerine gerçekleşti. Ayrıca 25 Nisan 2023'te Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in Tahran'da yaptığı görüşmede Emir Abdullahyan şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Ukrayna'daki savaşta hiçbir tarafa askeri yardım sağlamıyor. Savaşı bir çözüm olarak görmüyor. Ukrayna dahil tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğünü destekliyor. İran'ın iyi niyetine ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarına rağmen Batılılar, Batı yanlısı Kiev hükümetiyle birlikte İran'ın Rusya ile çok sayıda silah hususunda işbirliği yaptığını iddia ederek Tahran'a karşı bir propaganda kampanyası başlattılar. İran'dan Rusya'ya İHA'ların gönderilmesi ve bu bağlamda Kiev'in 2022 Eylül ayı sonlarında düşmanca bir tavır ile İran Büyükelçisi'nin Ukrayna'dan ayrılmasını istemesi ve İran Büyükelçiliği çalışan sayısının da azaltılmasını talep etmesi bu durumu açıkça yansıtmaktadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, işgal rejimi İsrail'in Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarını kendi plan ve komplosu için kullanması hakkında uyarıda bulunmasının ardından yeni açıklamasında Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerine Siyonist düşmanlığın gerçek hedefleri hakkında bir takım tavsiyelerde bulundu. Sözcü Nasir Kenani paylaştığı tweette Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin Siyonist rejimle yapılan anlaşma hakkında açıklama yapmaktan kaçındığına işaret etti ve Azerbaycan'daki Müslüman kardeşlerimize Siyonist düşmanın gerçek niyetlerinin farkında olmalarını tavsiye ediyoruz şeklinde bir tweet paylaştı. Son günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti'nde olup biten olaylar, özellikle İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı güdülen hedefler çerçevesinde gündemde çok tartışıldı sevgili dinleyicilerimiz. Azerbaycan yetkililerinin böylesi adımlar atması ve özellikle komşu ülke İran İslam Cumhuriyeti ile nasıl bir ilişki geliştirmek istediği konusu aslında merak konusuydu. Bu konunun bugünkü sohbetimizde tartışmak için uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Röportajımızda siyasi analist Sayın Burhan Hicmeti bizimle birlikte. Sayın Hicmeti hoş geldiniz efendim.
Selamun aleyküm. Hoş gününüz olsun. Tahtımla bulursun.
Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi bu konuyla ilgili gündem çok sıcaktı geçtiğimiz günlerde. Özellikle İsrail rejimi ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında nasıl bir anlaşma ve işbirliği sağlanır gibi sorular çok soruldu. Siz bu işbirliğini nasıl değerlendirirsiniz? İlham Aliyev yönetimi şimdi Dağlık Karabağ krizinden sonra gelinen aşamada Siyonist İsrail rejimiyle nasıl bir ilişki geliştirmek istiyor acaba?
Bismillahirrahmanirrahim. Geçmişte Azerbaycan Respublikası resmileri Siyonist rejimiyle alakalarını İran ve İslam dünyası aleyhine olduğunu dansalar da artık Siyonist rejim resmileri bunun İran ve İslam aleyhine olduğu bu alakaların yani resmi bakıyla İsrail arasında alakaların İran ve İslam dünyası aleyhine olduğunu dile getirirler ve vurguluyorlar ki Tel Aviv ile Bakı arasında İran'a karşı hansısa çirkin emellerde bir müttefiklik emele gelip ve işbirliği var ve resmi Bakı'da bunu daha damlıyor. Yani İran aleyhine İsrail'in emektaşlık elediğini daha gizletmir Azerbaycan Respublikası hükümeti. Gerçi hala Azerbaycan hükümeti İsrail ile İslam dünyası aleyhine kurduğu planları hala gizledir. Ancak böyle gitse gelecekte bunu da yani İsrailler resmen ilan edecekler ki Azerbaycan'dan İslam dünyası aleyhine istifade edildi ve Azerbaycan resmileri de daha iş böyle yere gelip çatandan sonra bunu danmak imkanında olmayacaklar. İslam dünyası diyende bu yalnız İran olmur. Yani İran'dan alave müxtelif ülkeler İslam dünyasını təşkil edirlər, o cümleden Türkiye. Yani bir taraftan Azerbaycan Respublikası hakimiyeti Türkiye ile de dostluk münasibetlerden dem vurur, müttefiklik münasibetlerden dem vurur. Ancak görünür Azerbaycan'ın taleyi bile bir vaziyette İsrail'in eline düşüptü ki Siyonist yani işgalçi cinayetkar rejim bu Azerbaycan Respublikası'ndan İslam dünyasının her bir eczasına oradan istifade etmek iktidarında gelip bu vaziyete gelip çatıptır. Ve gelecekte neyinki yalnız İran'a aleyhine istifade edecekler, hatta Türkiye'nin aleyhine de Azerbaycan Respublikası'ndan sünnistler istifade edecekler. Ve bu da bakmayarak ki zahirde belə göstərdilər ki, sünnistler, yani sünnist rejimiyle, rəsmi Bakı'yla ve rəsmi Ankara'yla diplomatik əlaqələr var. Diplomatik əlaqələr her neyi təyin eləmir. Təyin eləyən əsas bu hakimiyyətlərin, rejimlərin zatlarıdır və sünnistlərin də zatında İslam dünyasına qarşı düşmənçilik vardı və əsasən bu düşmənçilik əsasında quruludu bu rejim.
Tahran Radyosu.
Efendim, son günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın işgal topraklarına ziyareti sırasında bu ülkenin Tel Aviv Büyükelçiliği'nin resmen açılışı sırasında işgal rejimi Dışişleri Bakanı İran'a yönelik Birleşik Cephe'nin kurulması konusunda anlaştıklarını söyledi ve buradan da bir yine mesaj geldi İran'a karşı. Şimdi bu açıklamanın ardından da Tahran Bakü'den izahat yapmasını istedi. Her defasında da Bakü yetkilileri bundan kaçınmışlar. Şimdi bu neyin göstergesidir acaba? Diplomasi arenasında Azerbaycan Cumhuriyeti kendi kontrolünü, kendi egemenliğini Siyonist lobilere bırakmış bir vaziyette mi İran'ın karşısına çıkıyor? Böyle mi görmek lazım? Bunu nasıl değerlendirirsin?
Yakın belədi. Yani eğer Azerbaycan Respublikası'na bu müstəqilliyi sinislərin əlinə verilib və asılı vəziyyətə düşübdür ki, artıq hətta Azərbaycanın açıq-aşkar xeyrinə olmayan bir məsələdə fikir bildirə bilmir Azərbaycan rəsmiləri. Yəni, rəsmi Tehran bunu rəsmi Bakıdan dəfələrlə, təkidlə istədi ki, əgər sinislər İran əleyhinə qurulan bu işbirliyində yalan danışırlarsa, Azərbaycan rəsmiləri də rəsmi Bakıda bəyanat versin, bunu heç olmasa zahirdə təkzib eləsin. Ancaq göründü ki, Azərbaycan hakimiyyəti heç zahirdə də bunu təkzib eləyə bilmir. Azərbaycan qəzetlərində baxanda da, yəni Facebook paylaşımlarında bunu etiraf eləyirlər. Yəni keçən günlərdə idi Elxan Şahinoğlunun, yəni hökumət təhlilçilərindən sayılır, yazışmalarında mən gördüm, yazmışdı ki, Tel Aviv'də səfirliyin açılması daha qaçılmaz idi. Yəni, Azərbaycan məcbur idi ki, bu addımı atsın. Gerçi Azərbaycanın milli mənafiyinə zidd olan bir addımdır. Azərbaycanı İslam dünyasına qarşı qoyan bir addımdır. Ancaq öz mənafiyinə qarşı olan addıma və İslam dünyasına düşmənçiliyə aparan bir addımı attı Azərbaycan. Çünki sünnistlərin əmri belə gəlmişdi. Və bu məsələdə də Azərbaycan rəsmilərinin sakit qalması göstərir ki, tamamilə sünnistlərin tabeliyinə düşüblər və əsasən müstəqillikdən daha söhbət gedə bilməz. Azərbaycan müstəqil ölkə sayılmış, sünnistlərin alətinə çevrilmiş bir rejim olubdur və bir mafiya rejimidir. Öz xalqına da divan tutur. Ələn son günlərdə bu mühiti yaranıbdır. Heç olmasa bir 500 nəfər dindar Azərbaycanda həbs edilibdir. Yəni bu cür öz xalqına divan tutan rejim İsrailin xoşuna gəlsin deyə heç bir dünyanın heç bir yerində yoxdur.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederiz Sayın Hikmet.
Minnettarım, çok sağ olun.
Çok sağ olun, Allah'a emanet olun efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Burhan Heşmeti ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Azerbaycan Cumhuriyeti ile Siyonist İsrail rejimi arasında ki işbirliği ve İran aleyhine anlaşma yapmaları konusuyla ilgili bugünkü sohbetimizi ve söyleyişimizi sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilat gazetesinde Türkiye'de ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bugün düzenlenmesi, Filistin İslam İdiriniş Hareketi Hamas'ın yüzlerce destekçisi ve üyesinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde büyük bir yürüyüş düzenleyerek Mescid-i Aksa'ya desteklerini bildirmesi gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Rus uzmanın İran'ın yeni dünya düzenindeki rolüne dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Moskova Devlet Üniversitesi Dünya Siyaseti Fakültesi Dekanı Andrei Asidorov, dünyada yeni bir siyasi düzen yaratmak amacıyla Batı'ya karşı küresel bir koalisyon kuruluyor ve aralarında Batı Asya'da önemi ve konumu nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti'nin rolü öne çıkıyor diye kaydetti. Andrei Asidorov, İrna muhabirine verdiği röportajda şöyle dedi. Rusya ve Çin dünyada İran, Brezilya ve Hindistan gibi birçok ülkenin varlığıyla çok kutuplu bir düzen için daha adil bir temel oluşturmaya kararlıdır. Böylesi büyük bir koalisyonun oluşturulması dünyanın mevcut düzeninin değiştirilmesi için hayati önem arz ediyor. Rus profesör, G7 liderlerinin Japonya'nın Hiroşima kentinde yakın zamanda yaptığı toplantı ve bu grubun İran'a karşı tutumları ile ilgili olarak şöyle dedi. G7 grubu Amerika'nın siyasi bir aracıdır ve onlar İran'ın Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya destek vermesi için İran'a karşı suçlamalarda bulunuyorlar. İran'ın Batı Asya bölgesinde çok önemli bir rol oynadığını belirten Rus profesör açıklamasına devamında şöyle dedi. Amerika, İran, Çin ve Rusya'yı kontrol altına almak istiyor. Bu nedenle İran hükümeti şu anda Amerikan yaptırımlarının ve baskısının hedefi konumunda.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengseri'nin Amerika'nın bölgede yeri olmadığını söylemesi, İran İslam Cumhuriyeti ve Katar'ın Ortak Ekonomik Komisyonu'nun yakında Tahran'ın ev sahipliğinde düzenleneceğinin duyurulması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde Rusya Savunma Bakanlığı'nın Amerika'nın Ukrayna'da biyolojik silah geliştirdiğine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şu satırlar yer alıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Igor Kirillov, askeri operasyonda yer alan birliklerden alınan verilerin Amerika'nın Ukrayna topraklarında biyolojik silahlar geliştirdiğini bir kez daha kanıtladığını söyledi. Kirillov, Ekim 2022'de Amerika'nın doğası gereği doktrinsel olan ve biyolojik risk yönetimini hayati bir Amerika önceliği olarak tanımlayan ulusal biyolojik tehditlerle mücadele stratejisini açıkladığını hatırlatırken, onaylanan stratejinin yardımıyla Washington ulusal çıkarları doğrultusunda biyolojik tehditlerin önlenmesi, yanıtlanması ve etkisiz hale getirilmesi için Amerika kontrollü bir küresel mimari oluşturmayı planlıyor ifadelerini kullandı. Kirillov, Rusya'da son yıllarda kuş gribi vakalarındaki artışın 2021'de Ukrayna'da biyolojik deneyler nedeniyle kuşların toplu ölümü zemininde endişe verici olduğunu söyledi. 2021'de Askanya Nova doğa koruma alanı topraklarında uzmanlara göre bulaşıcı nitelikte olan toplu kuş ölümlerinin belgelenmiş gerçeğine zaten dikkatinizi çekmiştik diyen Kirillov, Uluslararası Salgın Bürosu'na göre kuş gribi hastalığının son yıllarda süreklilik içeren bir karakter kazandığını ve 2021'den beri Rusya'da ve Avrupa ülkelerinde kuş gribi vakalarının endişe verici bir şekilde yükseldiğini sözlerine ekledi.
Hemşehri gazetesinde Rayal Yom gazetesinin editörü Abdulbari Atvan'ın Tel Aviv'in İran'a yönelik tehdit politikalarının hezimete uğradığına dair açıklamasını konuyan haberde şunları okuyoruz.
Rayal Yom gazetesinin editörü Abdulbari Atvan, Tel Aviv'in İran'ı tehdit etme politikasının 20 yıldır tekrarlandığını ve hep başarısızlığa uğradığını vurguladı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Arap dünyasının ünlü analistlerinden ve internet üzerinden yayın yapan Rayal Yom gazetesinin editörü Abdulbari Atvan, Tel Aviv kabinesinin İran'a yönelik sözlü tehditlerindeki artışın nedenlerini sahada İran karşısında aldığı yenilgilerden kaynaklandığını, tehditlerin son 20 yılda olduğu gibi Tahran ve direniş eksenindeki müttefikleri üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını vurguladı. Atvan açıklamasını şöyle sürdürdü. Hizbullah hareketinin kara kuvvetlerinin Güney Lübnan'da işgal altındaki Filistin'in kuzey sınırlarına yakın bölgede askeri tatbikatı, işgalci rejim saflarında ve özellikle askeri kurumlarında benzeri görülmemiş bir endişe yarattı. Geçen hafta pazar günü ve Güney Lübnan'ın Siyonist işgal güçlerinden kurtuluşunun 23. yıl dönümüne birkaç gün kala Hizbullah, Güney Lübnan'da bir tatbikat düzenledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsi Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Parsi Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsi Türkçe kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde son bir hafta içerisinde İran'da yaşanan son gelişmeleri ele almak istiyoruz.
Her hafta olduğu gibi bu bölümde de sohbetimize önemli gelişmelerin başlıklarıyla açıyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve büyükelçileriyle görüşmesi.
İslam İnkılabı rehberinin meclis temsilcileriyle görüşmesi.
İran Cumhurbaşkanı'nın Endonezya Cumhurbaşkanı ile görüşmesi.
İran Dışişleri Bakanı'nın Afganistan ile sulh payı hakkındaki durumu değerlendirmesi.
Rehine tutulan İranlı diplomatın serbest bırakılması
ve İran Savunma Bakanlığı'nın yeni füzesini tanıtması
önemli gelişmelerin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesinde yalvarmayı adayıyla diplomasiden uzak durulması aynı zamanda akılcı ve ilkeli bir esneklik hususunda vurguda bulundu. Ayetullah Hameneyi cumartesi sabahı Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçileri ile yaptığı görüşmede başarılı bir dış politikanın da ölçüt ve göstergelerini açıklarken izzetin inkar ve diplomasiden kaçırmak anlamına gelmediğini bilgelik ve maslaha çerçevesinde etkileşim anlamına geldiğine bilgi ve hesaplı faaliyetler anlamına geldiğine vurguladı. Burada maslahata vurgu yapan İslam İnkılabı rehberi, zor engelleri aşmak ve yola devam etmek için esnekliğe ihtiyaç duyulduğunu da belirtirken, ülke diplomasisinde üç temel anahtar kelimenin de izzet, hikmet ve maslahat olduğunun altını çizdi. Ülke diplomasisi, dış politika yetkililerinin sürekli olarak ülke diplomasisi çıkarları doğrultusunda ve uluslararası düzende adım adım gelişen gelişmeleri ve etkili olayları izleyerek konum kazanmak için dünyanın gelecekteki düzeninde çalışmaları gerektiğini hatırlattı ve bağımsızlığı korumak ve ulusal hedef ve çıkarları sağlamak için doğru planların yapılması gerektiğini de vurguladı. İran'ın dış politikasının temel ilkeleri olarak izzet, bilgelik ve çıkar olmak üzere üç ilkenin olduğunu da belirten İslam İnkılabı rehberi, bu üç ilke uluslararası iletişim çerçevesi için gerekli bir üçgen, bu üç ilkeye dayalı olarak ülkenin 20 yıllık vizyon belgesinde İran'ın dünya ile etkileşimi ele alınmalı, inşa edilmelidir diye buyurdu.
Dış politika, ulusal çıkarlar açısından tanımlanan belirli hedeflere ulaşmak için bir hükümetin karar vericileri tarafından diğer hükümetlere veya diğer uluslararası kuruluşlara karşı tasarlanan strateji veya rotadır. İran İslam Cumhuriyeti diğer ülkeler gibi dış politikada genel kurallara uymakla yükümlüdür. Ancak İslam Cumhuriyeti sisteminin kendi amaç ve özellikleri vardır ve bunlardan kaynaklanan imkan ve kısıtlamalara göre belirli durumlarda İran İslam Cumhuriyeti'nin ilke ve hedefleriyle elbette çelişmeyen, aslında bu hedeflere ulaşmak için farklı bir yöntem ve çözüm olarak düşünülmesi gereken tarihsel sicilinden farklı davranmak gibi gözükse de yeni bir yöntem seçilmektedir. Bu yaklaşımın kazanımları İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede etkili bir güç ve sorumlu bir oyuncu olarak dış politikanın sabit ilkelerini ve çıkarlarını korumak ışığında hedef ve çıkarlarına ulaşmayı başardığını göstermektedir. Bu diplomasi, güvensizliği azaltmak ve barış yaratmak, bölgenin istikrarına yardımcı olmak içindir.
Aslında İslam devriminden sonraki gelişmeler ve dayatılan savaş, barışın nükleer faaliyetten meselesi ve farklı uzamanlarda da bazı komşularla ilişkilerdeki gerginlik gibi sonraki krizlerin gözden geçirilmesi, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman dış politikada haysiyeti, izzeti, akıl ve çıkar bileşenlerine yerleştirerek hem bu krizleri yönetmeyi hem de bölgesel ve uluslararası gelişmelerde etkin rol oynamaya çalıştığını gösteriyor. İran'ın nükleer programı konusunda 2015 yılında anlaşmaya varması, Suudi Arabistan ile yakın zamanda ikili ilişkilerin yeniden başlatılması, bölge ülkelerindeki dış müdahale ve sadıkanlığının kınanması ve bölgesel krizlerin çözümü için arabuluculuk yapılması, bu faktörlere sahip İran'ın eylemlerinin öne çıkan örneklerinden bazılarıdır. Dış politika çerçevesinde bu olaylar mihenk taşları olarak sayılıyor. Krizleri yönetmek ve engelleri ortadan kaldırmak amacıyla dış politikada ilkelerin sürdürülmesine paralel olarak ulusal çıkarları gözeten onur, bilgelik ve çıkarları yerine göre uygun bir şekilde korumak olmak üzere üç ilkeye dayalı bir siyasetin izlendiği söylenebilir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei yaptığı açıklamalarda zor engelleri aşmak ve yola devam etmek için gerekli durumlarda esnekliğe sahip olma anlamında makuliyeti eksen olarak değerlendirmiş ve şöyle demiştir. İlkelere bağlı kalmak bahsedilen anlamda maslahatla çelişmez. Birkaç yıl önce kahramanca esneklik kavramı ortaya atıldığında dışarıda ve içeride bazıları yanlış anladı. Çünkü maslahat zor engelleri aşmanın bir yolunu bulmak ve hedefe ulaşmak için yola devam etmek demektir.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hurremşehir fethinin büyük hamasetinin gerçekten ve dürüstçe eşi benzeri olmayan büyük bir iş olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı rehberi, Hürremşehir'in kurtarılışına yıl dönümüyle eş zamanlı olarak İslami Şura Meclisi milletvekillerini kabul ettiği görüşmede Hürremşehir fethinin mucizevi bir olay olduğunu belirtti. İslam İnkılabı rehberi Hürremşehir fethinin büyüklüğüne dikkat çekerek şöyle buyurdu. Hürremşehir'in fethine yol açan Beytul Mukaddes harekatı yapılması gereken bir fedakarlık ve inisiyatif harekatıydı. Bu konunun savaş üniversitelerinde eğitimi yapılmaktadır.
Ayetullah Hamene'yi beyanatının devamında şöyle dedi. Milletvekillerinin kendi şehirlerinde kampanya yapma ve halkla güvenli bir şekilde konuşma fırsatı yakalıyorlarsa, bu 8 yıllık mukaddes müdafaada yapılan fedakarlıklar, İnisiyatifler, şahadetler ve kelimenin tam anlamıyla fedakarlıklar sayesindedir.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i 2 günlük Endonezya ziyaretini geçen Perşembe günü sonlandırdı. Cumhurbaşkanının Endonezya ziyaretinin önemli siyasi ve ekonomik kazanımları söz konusudur. Bu gezinin ilk siyasi kazanımı 13. hükümetin dış politikasının genel çizgisini göstermesi oldu. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i başkanlığındaki 13. hükümetin dış politikası, komşu, İslam ve bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirme üzerine odaklandı. Bu bağlamda reisinin Endonezya gezisinden önce 10 yurt dışı gezisi vardı. Bunlardan sadece ikisi, yani Amerika ve Çin gezileri, bölgesel veya İslami geziler değildi. Cumhurbaşkanı reisi bundan önce Tacikistan, Türkmenistan, Rusya, Katar ve Umman'a ve Özbekistan'a, Amerika'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında Kazakistan'da Çin'e ve Suriye'ye ziyarette bulunmuştu.
Cumhurbaşkanının yurt dışı gezilerinin varış noktası, hükümetin komşu, bölgesel ve İslam ülkeleriyle ilişkilerinin geliştirilmesine olan inancını gösteriyor. Bu ziyaretin ikinci önemli siyasi getirisi, 13. hükümetin dış politikasında Doğu'nun konumunun ve hükümetin dış politikayı çeşitlendirme çabasının açıklanmasıdır. Endonezya ziyareti, 13. hükümetin dış politikada Doğu'ya yönelmeyi güçlendirme yönünde ve Cumhurbaşkanı'na göre dengeli bir dış politika yönünde arttığı 4. önemli adımdır. Bu konuda ilk adım Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılmak, 2. adım Rusya ziyareti, 3. adımda Çin'e ve şimdi de 4. adımda Endonezya'ya ziyaret gerçekleştirmek oldu. Cumhurbaşkanı'nın 11 yurt dışı seyahat destinasyonundan 3'ü Doğu Asya ülkelerine, 4'ü Orta Asya'ya, 3'ü Batı Asya'daki Arap ülkelerine ve 1'i de Amerika'ya yapıldı. Bu ziyaretler Sayın Reis'in hükümetin Batı ile ilişkilerin genişletilmesine memnuniyet ile karşılamasına rağmen İslam İnkılabı rehberinin Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve büyükelçileri ile yaptığı görüşmede önerdiği gibi yalvarma diplomasisini benimsemediğini, aksine İran İslam Cumhuriyeti'nin haysiyetine gözeten ilişkilerin geliştirmesi için çok çeşitli ülkelere göz önünde bulundurduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı Reis'in Endonezya ziyaretinin önemli getirilerinden biri de hiç şüphesiz ekonomi alanında gerçekleşti. İran ile Endonezya arasındaki ilişkilere dair acı gerçek iki ülke arasındaki ticaret hacminin az olmasıdır.
Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın Ticareti Geliştirme Komisyonu Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, geçen yıl iki tarafın petrol dışı ticaretinin yaklaşık 965 milyon 159 bin 626 dolar olduğunu, bunun 846 milyon 539 bin 655 dolarının İran mallarının Endonezya'ya ihraç edildiğini ve 118 milyon 622 bin 971 dolar İran'ın Endonezya'dan ithal ettiğini açıkladı. Seyit İbrahim Reisi Joko Widodo ile düzenlediği ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki ticaret hacmini 20 milyar dolara çıkarma hedefini duyurdu. Bu bağlamda Reisi ve Widodo doları ortadan kaldırma ve iki ülkenin milli para birimleriyle ticaret yapma konusunda anlaştılar. Ayrıca Cumhurbaşkanı Reisi'nin Endonezya ziyareti sırasında iki ülke yetkilileri 11 işbirliği belgesine imza attı. Endonezya Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada İran ile Endonezya arasındaki ticaret hacminin bu yılın ilk çeyreğinde 54,1 milyon dolar olduğunu, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ise bir önceki yıla göre %23 arttığını açıkladı. Bu ticaret hacmi ise 257,2 milyon dolara yükselmişti. İki ülke için bahsi geçen kapasiteler ve iki ülke yetkililerinin ilişkileri geliştirmeye yönelik ciddi iradeleri göz önünde bulundurulduğunda Cumhurbaşkanı Reisi'nin Endonezya ziyaretinin ana sonucunun ekonomik işbirliğinin genişletilmesi, ticaret hacminin artması olabilir. Bu da iki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasına yol açabilir.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Afganistan'ın şimdiki yönetimini tanımadıklarını belirterek Afganistan'da kapsayıcı hükümetin kurulmasına vurgu yaptıklarını, çünkü Taliban'ın Afganistan gerçeğinin tümü değil bir parçası olduğunu ifade etti. Hirmand Nehri ile ilgili İran'ın su payına ilişkin sorunun siyasi açıklamalarla çözümlenemeyeceğine ve bu bağlamda hukuki işlerin yapılması gerektiğine dikkat çeken Abdullahyan, 1351 sözleşmesinin bu bağlamda esas alınması gerektiğinin altını çizdi.
Bakan, son aylarda İran ve Afganistan sınırlarında zaman zaman yaşanan çatışmaların endişe verici olduğuna da vurgu yaptı. Nükleer görüşmeleri de değinen Emir Abdullahyan, nükleer anlaşmanın uluslararası bir belge olduğunu ve rotalarının yaptırımların iptali doğrultusunda olduğunu kaydetti. Hüseyin Emir Abdullahyan, dolaylı olarak yaptırımların iptali için haftalardır mesajlaşmaların sürdüğüne de işaretle iyi ilerlemelerin sağlandığını vurguladı.
Almanya'daki münafık grubun toplanmasına yönelik uydurma bir suçlama ile daha önce tutuklanarak Belçika'ya sevk edilen Viyana'da görev yapan İranlı diplomat Asadullah Asadi, İran ile Belçika arasında Umman'ın ara buluculuğunda varılan anlaşmanın ardından Tahran'a geldi ve hükümet sözcüsü Ali Bahadur Cehromi ve İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Kazım Garibabadi tarafından karşılandı. Viyana'da görev yapan İranlı diplomat Asadullah Asadi 5 yıl önce münafık terör örgütünün Almanya'daki mitingine saldırı planlamak suçlaması ile tutuklanarak Belçika'ya sevk edildi ve orada 1961 Viyana Diplomatik Dokunulmazlık Sözleşmesi'ne aykırı bir şekilde 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Esedi Alman Karl Mahkemesi'nin hukuka aykırı mahkumiyetiyle tutuklanmasının 101. gününden sonra Ekim 2018'de Belçika'ya sevk edilmişti. Transferin ardından Belçika'daki Antwerp Mahkemesi 1961 Viyana Sözleşmesi kapsamındaki diplomatik dokunulmazlığın aksine Esedi'yi yasa dışı bir şekilde 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Hürremşehir'in kurtuluşu ve keramet 10 günü günleriyle eş zamanlı olarak uzun menzilli nokta vuruş yapan stratejik Heyber füzesi İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Reza Aşiyani'nin katıldığı törenle tanıtıldı. Hürremşehir füzelerinin 4. kuşağı olan Haybar füzesi 2000 kilometre menzile sahip ve 1500 kilogram ağırlığında yüksek patlayıcı savaş başlığı ile donatılmış. Savunma Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teşkilatı uzmanları tarafından tasarlanan en gelişmiş füzelerden biridir.
Bu füze en gelişmiş sıvı yakıtlı bir motorla donatılmış ve taktiksel yetenekler oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Motor ise roketin uzunluğunu yaklaşık 13 metreyi indiren yakıt deposuna yerleştirildi. Yaklaşık 4 metre uzunluğundaki bu füzenin harp başlığı 1 tondan fazla mühimmat taşıma kabiliyetine sahip olan en büyük ve en etkili harp başlıklarından biridir. Harp başlığının hedefi vurma hızının yüksek olması, düşmanın savunma sistemlerini harp başlığını tespit edip önünü kesmesini ve yok etmek için harekete geçmesini engeller. Bu füzeyle diğer önceki nesiller arasındaki fark, orta aşamada atmosferin üzerinde uçarken nokta vuruş hedeflemenin doğruluğudur.
Muhterem dinleyiciler, haftanın bakış isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi, ayrıca görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinleyelim.
Geçen bölümlerde peri masallarının kahramanlarının özel ve has özelliklerinden bahsettik. Bu masalların en önemli karakterlerinden biri perilerdir. Periler insanlara benzemek, şekil değiştirmek gibi yeteneklere sahiptir. Geçen bölümde ayrıca perilerin cinsiyetinden ve genellikle dişi olduklarından, ayrıca perilerin bir başka önemli özelliği de huyları ve davranışları olduğundan söz ettik.
Perilerin bir başka önemli özelliği büyü gücüdür. Eski kitaplarda ve İran'da eski Pehlevi dilinde yazılmış eserlerde bu konuya sık sık rastlanır. Bu eserlerde perilerin her an istedikleri biçimde şekillerini ve görünüşlerini değiştirebildiği ve böylece öykünün kahramanını kandırabildikleri veya onlara zarar verebildikleri anlatılır. Peri masallarında periler ayrıca harikulade işler yapabilir. Sihir ve büyü gücünden bu işleri yapmakta yararlanır. Bir masalda peri masallı öykünün kahramanını taş yapar. Öyküde kahraman gider ve sonunda da peri masallının yaşadığı bahçeyi bulur. Bahçenin ortasından büyük bir saray vardır ve sarayın çevresi taşa dönmüş İnsanlarla doludur. Kahraman periye seslenir. Peri gelir ve kahramanı taşa çevrilir. Bu tür masallarda ayrıca birçok derdin dermanı da perilerin elindedir.
Perilerin bir başka özelliği de bu mahlukların suyu ve çeşmelerde ve göletlerde yüzmeyi çok sevmeleridir. Birçok masalda perilerin çeşmelerde yüzdüğünden söz edilir. ve öykünün kahramanı genellikle periyi yakalamak ve isteklerine ulaşabilmek için perilerin yüzdüğü çeşmeye gider ve orada pusuya oturur. Yine birçok masalda peri karakteri ile ilk kez yanı başında genellikle bir ağacın da bulunduğu bir çeşmenin başında tanışırız. Bu perilerin sarayları da genellikle bir ağacın ve bir çeşmenin yakınlarındadır. Eskilerin inancına göre perilerin bu tarz yaşamı bu mahlukların iyi hasat elde etmekten olumlu rol ifa ettiklerini ve insanlara bol ürün verdiklerini gösterir.
Muhterem dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her bölümde olduğu gibi şimdi de bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Önceki bölümlerde Beyaz Kuş öyküsüne başlamıştık ve demiştik ki bir kral vardı. Bu kral evlat sahibi olmuyordu. Daha sonra bir erkek evladı sahibi oldu. Kral oğlunun canını korumak için annesiyle beraber sarayın dışında yaşamalarını emretti. Öyle ki öte yandan kralın veziri çok kötü kalpli biriydi. Sonunda kralı öldürdü ve kendisi tahta oturdu. Ardından da kralın eşi ve oğlunun da öldürülmesini emretti. Vezirin adamları kralın eşini öldürdü ama annesi onu dereye attığı oğlunu da öldü zannederek kendi haline bıraktı. Fakat çocuk ölmedi. Büyüdü, büyüdü. Ta ki bir gün zalim vezirle mücadele etmek için arkadaşlarıyla beraber dağa çıkan amcası onu buldu ve adını Şirzat koydu. Vezir ise Şirzat ve amcasını yok etmek için bir plan kurdu. Ama sonunda Şirzat ve amcası savaşı kazandı ve Şirzat amcasını kral ilan etti.
Yine dedi ki Şirzat'ın iki amcaoğlu onu kıskanıyordu. Ve bu yüzden amcası onlara şimdiye kadar gitmediği bir yerden görmediği bir şeyi getirmelerine söyledi. İki kardeşin getirdiği şeyler kralın daha önce gördüğü şeylerdi. Daha sonra Şirzat yola çıktı ve gittiği yerde yağsız yanan bir fener buldu ama ikna olmadı ve fenerin ikinci benzerine bulmaya karar verdi ve yoluna devam etti. Şirzat sonunda gitti bir yerde ikinci feneri ve sahibini buldu. Fenerin sahibi ona devler kalesinden bir çift güvercin getirdiği takdirde feneri vereceğini söyledi. Şirzat güvercinleri beyaz bir kuşun yardımıyla buldu ama kendisi için de bir çift güvercin almaya kalkışınca devlerin eline düştü. Devler Şirzat'ın macerasını dinledikten sonra ona başka bir kalede devlerin yetiştirdiği üzümlerden getirirse güvercinlere vereceklerini söyledi. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Şirzat atına bindi ve üzüm yetiştiren devlerin kalesine doğru yola koyuldu. Uzun bir yol kat ettikten sonra devlerin kalesine vardı. Şirzat atından indi ve bir ağacın ardında saklanmak istediğinde bir ses duydu. Şirzat sese doğru yöneldi. Bir de baktı ki yine o beyaz kuş üzerinde uçuyor. Beyaz kuş şöyle dedi. Bak Şirzat, benim sözümü dinlemedin ve başına bunlar geldi. Bu kez kulaklarını iyice aç ve sözümü dinle. Sana tamah etme ve bir sepet üzüm yerine iki sepet alma diyorum.
Şehzad gece yarısına kadar bekledi ve ardından kalenin duvarına yanaştı ve ipini attı ve duvardan tırmandı ve süzüle süzüle üzümlerin saklandığı depoya ulaştı. Depo üzüm sepetleriyle doluydu. Şehzad biraz bakındı, ardından kendi kendine önce biraz üzüm yiyeyim, sonra da bir sepet alırım dedi. Bunun üzerine Şehzad yere oturdu ve bir sepet üzümü de yedi. Ama onun gibi bir pehlivan için bir sepet üzüm azdı. Bu yüzden de bir demedi, iki demedi, üç demedi, dört demedi, tam beş sepet üzüm yedi. Ancak beşinci sepetten son salkımı almaya kalkışınca sepet birden yeniden üzümle doldu. Şehzad gözlerine inanamıyordu. Yeniden bir başka sepet aldı ve içindeki üzümleri yedi. Ama sepet yine üzümle doldu. Şehzad bu olaya şaştı kaldı.
Sonunda Şehzad bir sepeti aldı ve gitmeye karar verdi. Ama yine tamah etti. Ve kendi kendine buraya kadar gelmişken bu güzel üzümlerden bir sepet de amcama götürsem dedi ve ikinci sepeti de aldı. Ama elini ikinci sepete uzatır uzatmaz tüm sepetler birden çığlık atmaya başladı. Bir anda kaledeki tüm devler Şehzad'ın başına çuvallandı ve onu yakaladı. Şehzad yine tüm macerasını devlere anlattı. Devlerin lideri güçlü bir devdi. Dev Şehzad'a şöyle dedi. Şu yakınlarda beyaz bir dev yaşıyor ve çok güzel bir kızı var. Ben bu kıza aşığım. Eğer gidip o kızı bana getirirsen sana da bir sepet üzüm veririm.
Şehzad yeniden atına bindi ve kendi kendine yakınarak üzgün üzgün ilerledi ve beyaz devin kalesinin yolunu tuttu. Şehzad beyaz devin kalesine varmadan yine beyaz kuş ortaya çıktı ve şöyle dedi. Bak yine tamah ettin ve şimdi ölüme doğru gidiyorsun. Şimdi benim sözlerimi iyi dinle. Beyaz devin kızı şu anda 7 günlük uykusunda. Kız her ay 7 gün uyuyor ve bu 7 gün içinde onu çarmıha geriyorlar. Senin onu çözüp kaldırman mümkün değil. Ancak beyaz devin ahırında ve bir at var ve bu atı da 44 iple bağlamışlar ve hiç kimse ona yanaşamıyor. Sen gidip bu atın iplerini çözmeli ve üzerine binmelisin. Belki o zaman kızı yerden kaldırabilirsin. Ancak eğer ilk kez kızı çarmıhtan çözemezsen dizine kadar taş olursun ve eğer ikinci kez yapamazsan beline kadar ve eğer üçüncü kez yapamazsan da baştan başa taş olur ve oracıkta kalırsın.
Şehzad beyaz devin kalesine vardı ve hemen ahıra girdi. Beyaz kuşun anlattığı gibi bir ejderha görünümlü bir at duruyordu. Şehzad hemen hazırlandı ve Şahin'in kekliğin üzerine çuvallandığı gibi iki ayağın üzerine zıplayarak atın üzerine bindi. Ardından dizginini eline alarak kendine doğru çekti. Şehzad hemen kılıcını çekti ve iplerin tümünü kesti. İpleri kesince at Şehzad'ı yere vurmak için çırpınmaya başladı ama nafile. Bu adam ötekiler gibi değildi. Şehzad atıyla beraber beyaz devin kızına doğru gitti ve onun yanına vardı.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizlere www.pastoday.com turkish.net.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish.ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.